Ayrım 7.
Bir günün öğleden sonrasında odama aile hemşire geldi. Hastanın ilaçlarında bir karışıklık olmuştu. Bir ilacı gelmemişti. Ne yapması gerektiğini soruyordu. Biraz oturmasını söyledim. O ilacın yerine servisten bir ilaç verecektik. Onunla konuşmak istediğim konu başkaydı. Ayla, bilmem hatırlıyor musun? Kaç ay önceydi. Serviste bir olay olmuştu. Hani hastalar bize numarayla değil de isimlerimizle seslenin diye tepki göstermişlerdi. O sırada bana senden de söz etmişlerdi. O ara söyleyemedim. Çünkü arkadaşların arasında belki tuhaf olurdu diye düşünmüştüm. Sen de o konudaki düşünceni söylememiştin. Şimdi sormak istiyorum. Sen ne düşünmüştün? Ayla hemşire önce duraladı. Sonra gülümsedi. Doktor bey, doğrusu ben onu bilerek yapmamıştım. Biliyor musunuz? Ben o sırada servisteydim. Daha yatak numaraları gelmemişti. Ben de isimleriyle onları çağırıyordum. Yoksa başka bir şey değil. Numaralar konduktan sonra hepimiz gene hastaları numaralarıyla çağırmaya başladık. Aslında belki de yanlış. Keşke daha az hasta olsaydı. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Daha başka bir yanıt mı bekliyordum? Bilmiyorum. Yıllarca sonra Almanya'da bütün Alman vatandaşlarına bir numara verilmesi, hepsine birer dosya açılması düşünülüp de Almanlar buna karşı çıktığı zaman aklıma bu olay gelmişti. İnsanların numaralanması, göğüslerine bir etiket yapıştırılması, sayılan eşyalar yerine konulması hep insana aykırı işler değil miydi? Hapishanelerde insana verilen numara, önden, yandan çekilen fotoğraflar, fotoğrafın çekildiği tarihin yazılı olduğu plaka hep insanın fişlenmesi değil miydi? Hayatımızın numaralarla plakalar içinde geçmesi rastlantı mıydı? Bütün bunlar belki istatistikler için gerekliydi. Belki büyük hesaplamalar için yararlıydı. Ama insan için, bütün bu hayhuy içinde yitip gitmemek için direnen insan belki de salt sezgisiyle buna karşı çıkmıyor muydu? Bir numara olmak, bir sayı olmak, insanın kendini unutması, bütün geçmişini silmesi, benliğini reddetmesi olmuyor muydu? En azından böyle bir tehlikeyi çağrıştırmıyor muydu? Bu olayı neden unutmamıştım? Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiği halde bu olayı belleğime kazıyan neydi? İnsanın insan olmak, kendini tanıdığı adıyla çağrılmak istemesi, belki de kalabalıkların içine yitip gitmeye karşı çıkan son insanın çığlığıydı. Belki de bütün hasta yataklarındaki numaraları kaldırmak gerekiyordu. Hasta yataklarına numaralar yerine umutlu, ışıklı isimler koymalıydık. Hasta odalarının numaraları yerine ne güzel isimler konurdu. Yeşil oda, pembe oda, güneşli oda, ışıklı oda, yaprak odası, filiz odası, akarsu odası. Neden olmasındı? Neden düşünmemiştik bunları? Neden yapmamıştık? Neden yapmıyorduk? Neden yapmıyoruz? Neden? Neden? Depresyon. Ankara'da sonbahar güzel olur. Güneş ısıtır ama yakmaz. Hava serindir ama üşümezsiniz. İnsanlar yollarda yürür. Vitrinlere bakar. Dükkanlara girer çıkarlar. Kitapçı dükkanının yanında ayakkabı mağazası. Onun yanında gömlekçi. Sırada bir büfe sizin önünden geçmenizi bekler. İlle de bir şeyler almanız gerekmez. Oradan geçerken bir göz atmanız bile onlara yeter. Çoktandır Ankara'da oturmuyordum. Oturmadığım bir kentte her şey bana yeni gelir. Yeni, bilinmedik, şaşırtıcı. Her şeye sanki ilk kez görüyormuşum gibi bakarım. Onlar da bana öyle bakarlar. Beni ilk kez görmüşlerdir. Ben de onlar için yeniyimdir. Beklenmedik biriyimdir. Öyle bir duyguyla gezerim oturmadığım kentleri. O gün Ankara'yı da öyle geziyordum. Birden Ankara'da oturan bir dostumu gördüm. Birbirimizi sevgiyle karşıladık. Görünce özlediğimiz dostlardandı. Biraz konuştuktan sonra arkadaşım beni çalıştığı yeni hastaneye götürmeye çağırdı. Hastane yine açılmıştı. Ben de duymuştum, merak etmiştim ama görmemiştim. Sevinerek kabul ettim. Belli bir saat için sözleştik. Arkadaşım ruh hastalıkları uzmanıydı. Bana özellikle kendi kliniklerini gezdirmek istiyordu. Hastane yapılırken her servisin kendi özelliğine dikkat edilmiş, mimari projelerden başlayarak buna özen gösterilmişti. Hastaneye gittiğim zaman da gezmeye ruh hastalıkları kliniğinden başladık. Hastayı orada gördüm. Sözcüğün gerçek anlamında görmek denemezdi buna. Yatakta biçimsiz bir yığın yatıyordu. Her yanı örtülmüştü. Başı bile örtünün altındaydı. tek kişilik bir odadaydı. Gerçekten de hastane odası olduğu bile belli değildi. Eşyalar sade ama temizdi. Perdeler, yerdeki makine halısı gösterişsiz bir ev odası izlenimini veriyordu. Hastayı merak etmiştim ama orada sormadım. Belli ki uyuyordu. Çıkınca hastayı sordum. Nesi vardı? Arkadaşım, bir depresyon vakası dedi. Ağır bir depresyon geçiriyor. Genç bir kız. Evlilik dışı bir çocuğu olmuş. Ailesi reddetmiş. Kız çalışıyormuş. Büyük bir bunalım geçirmiş. Kendini pencereden atmış. Ölmek istemiş. Fazla yaralanmadan kurtulmuş. Ama depresyona girmiş. Şimdi burada. Ben bir şey söylemedim. Odaları gezmeyi sürdürdük. Arkadaşım kliniği nasıl bulduğumu sordu. Çok beğendiğimi söyledim. Gerçekten de her şey düşünülmüştü. Serviste hekimlerin, hemşirelerin çalışmaları çok iyi düzenlenmişti. Çalışma yöntemleri moderndi. Arkadaşımın kendi dalında çok iyi bir uzman olduğunu biliyordum. Her şeyi beğendiğimi söyledim. Sonra kafeteryaya gittik. Self servis bir kafeterya yapmışlardı. Yemeklerimizi aldık. Oturduktan sonra başka tanıdıklarımız da geldi. Güzel bir gündü. Camların dışında Ankara'nın güzel sonbahar günlerinden biri yaşanıyordu. Her şey güzeldi. Çok güzeldi de içimdeki tedirginlik nedendi? Nedeni o hastaydı. Biliyordum. Yatağın üzerindeki o biçimsiz yığın aklımdan çıkmıyordu. O biçimsiz yığın bir insandı. Nasıl olduğunu bile göremediğim bir insan. Nasıl biri olduğunu bile bilmiyordum. Saçları, gözleri, elleri nasıldı bilmiyordum. Onları merak da etmediğimi anladım. Aklım arkadaşımın genç bir kız sözlerine takılmıştı. Çocuğu olduğuna göre genç bir kız değildi. Genç bir kadındı. Ama çağdaş düşünceli olduğunu bildiğim arkadaşım bile onu anlatırken genç bir kız diyordu. Bu sözlerde bile adı konmamış bir suçlama yok muydu? Evlenmeden çocuk sahibi olduğu için suçlanan bu genç insana biz de pek ayırdına varamadığımız bir yargıyla mı bakıyorduk? Servis kayıtlarında tek bir sözcükle yer alan bu olayın arkasında nasıl bir geçmiş vardı? Depresyon. Hastane notları için olay bundan ibaretti. Ama o tek sözcüğün, depresyon sözcüğünün gerisinde yer alan kişiler neler yaşamışlardı? Bunu hiç bilmeyecektik. Doğrusu düşünmeyecektik bile. O da diğer hastalar arasında bir hastaydı. İlaçları verilecekti. Belirli bir süreyi geçirmesi beklenecekti. Düzeldiği zaman da biraz yorgun, biraz hırpalanmış, yeni deneyimler kazanmış olarak dünyaya yeniden çıkacaktı. Yeni gelen hastalar arasında gözden silinip giden bir gölge olacaktı. Ama onun neler yaşadığını belki de hiç bilmeyecektik. Siz bileceksiniz de ne olacak ki? Hem söylesem ne anlayacaksınız? Hakkımda ne düşüneceksiniz? Ben bile kendi hakkımda ne düşüneceğimi bilemezken. Dinlerken hep aynı hikaye diyeceksiniz. Biliyorum, bir erkeği seven deneyimsiz bir genç kız. Birbirleriyle mutlu olmayı düşleyen iki insan. İçlerindeki isteği yenemeyip birbirlerinin kollarına atılan, birbirlerinin kollarında dünyayı unutan, insanın en doğal duygusuyla sevişen, sonra da gebelik ortaya çıkınca her şeyin değiştiği bir ilişki. Erkeğin ortadan kaybolup gitmesi, kızın büyüyen karnıyla ortada kalışı. Benden dinlemeye hazırlandığınız hikaye bu. Belki size anlatsam ben de bunları anlatırdım. Oysa böyle değildi. Ama şimdi nasıl olduğunu hiç düşünmek istemiyorum. Hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Her şey silinip gitmeli. Hiçbir şey yaşanmamış olmalı. Uyumak istiyorum. Hep uyumak istiyorum. Sonsuza kadar uyumak. Ölmek istiyorum. İstedim. Yapamadım. Olmadı. Olmalıydı. Yaşadıklarım bu değildi. Sevdiğim erkek evliydi. Size bütün olup biteni anlatmak istiyorum. Eğer yaşayacaksam sizinle konuşmak zorundayım. Evet, sevdiğim erkek evliydi. Birbirimizi çok sevdik. Şimdi böyle bir şey bitmişken bile yeniden bakıyorum da birbirimizi çok sevdiğimizi anlıyorum. O gebelikten çok korkuyordu. Ben de istemiyordum elbette. Ama bir süre sonra onsuz olamayacağımı anladım. Onu istiyordum. Onunla yaşamak benim hakkımdı. Ama yasak sevişmelerimizin ardından kalkıp eve gitmek zorundaydı. Alışkanlıkları vardı, yükümlülükleri vardı. Bütün bunları aşmasını nasıl istiyordum? Aşamıyordu. Ne beni bırakabiliyordu, ne de evliliğimi. Gebe kaldığımı o sıralarda anladım. Gebeliğimden hiç utanmadım. Utanacak ne vardı ki? Seviyordum. Sevdiğim erkekten çocuğum olacaktı. Dünyanın en güzel, en doğru işi buydu. Burada bir karar verdim. Gebeliğimi söyleyecektim. Çocuğumu aldırmak aklımın ucundan bile geçmemeliydi. Artık geri dönülmez bir duruma gelince de o, sevdiğim erkek yapması gerekeni yapmak zorunda olacaktı. Karısından ayrılacak, benimle evlenecekti. Sakın yanlış anlamayın. Bu öyle evlenme hesabı yapmak falan değildi. Onunla sevgimizi yaşamanın tek yoluydu. Söylemedim. 4 ay sonra durumu öğrendi. Her şey bir anda yıkılmadı. Şaşırdı. Ama beni suçlamadı. Tersine beni kollarına aldı. Uzun uzun sevdi. Çok mutlu olmuştum. O andan çok korkuyordum. Oysa hiç korktuğum gibi olmamıştı. Sonraki günlerde onu hep düşünceli gördüm. Sanırım evliliğini nasıl bitireceğini düşünüyordu. Bunu pek konuşmadık. Çocuğumuzu onun için yükümlülük yapmamayı isterdim. Ama başka yolu yoktu. Başka yol bulamamıştım. Sonra ortadan kayboldu. Utanmadım. Aradım. İş yerinden aradım. Yoktu. İşinden ayrılmıştı. Nereye gittiğini bilmiyorlardı. Dayanamadım. Evinden aradım. Telefona çıkan karısı olmalıydı. Hiçbir şey söylemeden kapattım. Gitmişti. Artık anlamalıydım. Anlamam gerekiyordu. Ama anlamadım. Anlamak istemedim. Bir yanlış yaptığımı anlamıştım. Hayır hayır. Yanlışım onu sevmek değildi. Onu sevmek, onunla sevişmek yanlışım değildi. Bunu hiç kabul etmem. Kabul edemem. Yanlışım onun dışında geleceğimiz için hesap yapmaktı. Çocuğumuzu geleceğimiz için kullanmak istemem yanlıştı. Şimdi bunu biliyorum. En çok üzüldüğüm de sevdiğim erkeğin uğradığı haksızlık oldu. Herkes onu suçladı. Ahlaksızın teki olduğu söylendi. Ailem onu arayıp bulmak istedi. Bana sürdüğü bu lekeyi temizlemeliydi. Ben saf, temiz, aklı bunlara ermeyen bir kızdım. Ben de yanlış yapmıştım. Ama onun tuzağına düştüğüm için bu yanlışı yapmıştım. Oysa durum hiç de böyle değildi. Ortada tuzak muzak yoktu. Her şeyi bana baştan söylemişti. Anlatmıştı. Hiçbir şey için söz vermemişti. Sadece beni sevmişti. Beni sevdiğini söylemişti. Beni sevmekten vazgeçmemişti. Ben de onun beni sevmesinden vazgeçmemesi için elimden gelen her şeyi yapmıştım. Ama bunları kimseye söylemedim. Söyleyemedim. Siz de kimseye söylemeyin. Bunlar aramızda kalsın. Anneme, babama da bunları söylemedim. Söyleyemezdim. Söylesem de anlamazlardı. Bir sütü üzülürlerdi. Bıraktım. Beni istedikleri gibi düşünsünlerdi. Kızların ahlaksız bir adamın tuzağına düştüğünü, baştan çıkarıldığını, o adamın kucağına sürüklendiğini düşünsünlerdi. Onların dünyasını yıkmaya hakkım yoktu. Benim için her şey bitmişti. Ama onlar için her şey şimdi başlıyordu. Adamı arayıp bulacaklardı. Durumu anlatacaklardı. Bu lekeyi temizlemesini isteyeceklerdi. Eğer buna yanaşmazsa niyetleri kötüydü. Böyle düşünmek zorundaydılar. Her şeyi böyle görmüşlerdi. Böyle yaşamışlardı. Onlara kızamazdım ki. Ama ailemin onu aramasına karşı çıktım. Karşı çıkışım çok dürüst değildi. Aslında sevdiğim erkeği hiç suçlamıyordum. Yanlışı ben yapmıştım. Ama bunu söyleyemedim. Söyleyemedim. Sadece artık onu istemediğimi, bana böyle davranan biriyle evlenmek istemediğimi söyledim. Annemin bana hak verdiğini anlıyordum. Ama sesini çıkaramadı. Babamsa hiç bağışlamadı. Ailem kendini rezil olmuş kabul ediyordu. Bu rezaletin düzenlenmesinin tek yolunu da ben kapatıyordum. Sonuçta babam beni reddetti. Evden çıkıp gitmemi, başımın çaresine nasıl bakacaksam öyle bakmamı söyledi. Bütün bunları söylerken dudakları titriyor, yüzüme bakamıyordu. Ona hiç kızmadım. Başka türlü yapamayacağını biliyordum. Evden çıkarken annem yanıma geldi. Para verdi. Onu hep aramamı söyledi. Ne yapacağımı sordu. Bir arkadaşıma geleceğimi söyledim. Onu arayacaktım. Habersiz bırakmayacaktım. Bütün bunları yapabilirdim. Hem çalışır hem hayatımı yeniden kurabilirdim. Ama içimden gelmedi. Beni yıkan, beni ben yapan sevgimin artık yaşamamasıydı. Sevdiğim insan yoktu. Sevgim yoktu. Ben neden olmalıydım? Kim için olmalıydım? Yavrumun bu toplumda yaşamasını neden istemeliydim? Ona nasıl bir gelecek verebilirdim? Ölmeyi istedim. Ölmeyi bütün bunlar için istedim. Şimdi keşke ölseydim demiyorum. İnanın demiyorum. Bir yanlış, bir yanlışla düzeltilmezmiş. Bunu şimdi anlıyorum. Çok hastalandım. Kendimi bilmeden günlerce yatmışım. Bana çok yardım etmişler. Orada bir hemşireyle arkadaş olduk. Biraz düzeldikten sonra benimle konuşmaya başladı. Boş zamanlarında gelirdi. Çay yapardı. Birlikte içerdik. Ona da çok şey anlatmadım. O da sormadı. Hep başka şeyler konuştu benimle. Kendi hayatından söz ederdi. Çiçekler getirirdi. Önceleri her şey anlamsız geliyordu. Bana anlattığı şeyleri bile dinlemezdim. Sonra ilgimi çekmeye başladı. Dünyada kendimden başka şeyler de olduğunu görmeye başladım. Hemşirenin çocuğu olmuyormuş. Olmayacakmış. Bir hastalık mı ne geçirmiş? Benim nasıl büyük bir değer taşıdığımı anlatırdı. O bunları anlatırken her şeyin belası olarak gördüğüm çocuğuma yeniden bakmayı öğrendim. Onu yeniden gördüm. Onu sevdim. Onun nasıl bir değer olduğunu anladım. Küçüklerimiz olacak biliyorum. Ama kolay ne var ki? Yaşayacağız. Buna kararlıyım. Ağrı. Çok ağrım var doktor. Bildiğiniz gibi değil. Benim bildiğim gibi de değil. Şimdiye kadar böyle bir ağrı görmedim. Hemen size gelmek istiyorum. Öyle bir gece daha çekilecek gibi değil. Telefondaki ses çok acı çeken, çektiğine dayanma gücü kalmamış birinin sesiydi. Söylenen sözlerden çok, sesteki acının titreşimlerinin beni etkilediğini söyleyebilirim. Hemen gelmesini söyledim. Hasta, orta yaşlı, ölçülü bir özenle giyinmiş, çektiği sıkıntıdan kurtulmak için sabırsızlanan bir erkekti. Gözlüklerinin arkasından zeki ama yorgun bakışlarla baktığını fark ettim. Hastalığını sözcükleri seçerek ayrıntılarıyla anlattı. Ağrısı gece tutmuştu. Uykusundan ağrıyla uyanmış, sağ ayak baş parmağının zonkladığını anlamıştı. İlk anda ayağının duruşuyla ilgili bir zorlama olduğunu düşünmüş, parmağını ovmak istemişti. Ama elini devirir devirmez daha beter bir acı duyarak vazgeçmişti. O zaman durumun sandığından daha kötü olduğunu anlamış, yavaşça kalkarak ışığı yakmıştı. Ayağını yatağın üstüne koyarak dikkatle bakmıştı. Baş parmağı şişmişti. Şişlik daha çok baş parmağın kökündeydi. Bu bölgenin renginde bir kızarma olduğunu görmüştü. Gecenin ondan sonrası tam bir felaket olmuştu. Ağrı durmak bilmemiş, uykuyu falan düşünecek hali kalmamıştı. Üst üste iki aspirin içmişti. Artık onların etkisi miydi, yoksa sabahın ilk ışıkları mı bilemiyordu. Ağrısı biraz hafiflemiş gibi gelmişti. Sonra da bana telefon etmişti. Ağrılı baş parmağı dikkatle inceledim. Hasta olayı anlatırken aklıma gelen şey doğruydu. Gut. Hastalığınızın gut olduğunu düşünüyorum dedim. Haklısınız. Çok ağrı yapar. Biz hastalığı tedavi edeceğiz. Size de biraz sabırlı olmak düşüyor. Aman doktor, bu ağrıyı çekecek miyim? Azalacak ama biraz sürebilir. Merak etmeyin. Gerçekten de sonraki günlerde hastanın ağrısı oldukça azaldı. Ama ilk günlerde hasta çok kaygılıydı. Ağrının geçebileceğini bile pek düşünmüyordu. Kandaki ürik asit analizi de tanıyı doğrulamıştı. Durum oldukça düzelmişti. Sonraki gelişlerinin birinde hastayı oldukça düzelmiş buldum. Ama dikkatimi çeken garip bir sıkıntısı vardı. Ne oldu dedim. Durumunuz pek kötü değil ama siz memnun görünmüyorsunuz. Özür dilerim doktor. Gerçekten de ağrım geçti sayılır. Pek şikayetim yok ama nasıl söyleyeyim? Vücuduma güvenim kalmadı. Evet, böyle diyebilirim. Vücuduma güvenim kalmadı. Oysa öyle güvenirdim ki ona. Bana hiç böyle bir şey yapmamıştı. Şimdi artık her an her şeyi bekleyebilirim. Bir huzursuzluk geldi üstüme. Şimdi bakın, şu ayaklarım, ellerim, kollarım, bacaklarım, her yerim çok iyiydi. Elbette hasta olabilirdim. Bunu biliyorum. Öyle ben hasta olmam falan gibi bir saplantım olmadı, hiç olmadı. Ama belki de bir ufak belirti beklerdim. Bir ağrı, bir sızı, ne bileyim buna benzer bir şeyler. Böyle apansız bir ağrı, beklenmedik bir hastalık birdenbire kafanıza vurulmuş gibi. İnanın hastalığın yarattığı bir duygu değil bu. Ağrının yaptığı kötümserlik değil. Bunlardan çok başka bir şey. Vücuduma güvenim kalmadı. Oysa ona güvenmem gerekli. Ben onunla yaşıyorum. Kendi vücudumla. Ona güvenmezsem nasıl yaşarım? Hiç beklemediğim bir yerden ihanete uğradım. Baş parmağımdan. Doğrusu aklıma bile gelmezdi. Doğrusu bir hastanın böyle bir duygu karmaşası yaşayabileceği o zamana kadar aklıma gelmemişti. Artık kendi vücuduna güvenmemek, belki de hastalık kötümserliği sandığımız şey aslında buydu. Belki de bu duygu hastalığın kendisinden daha önemliydi. Belki hastalar hastalıklarından çok bu duygunun etkisinden hayatla bağlarını gevşetiyorlardı. Belki de bizim kısaca moral dediğimiz yaşama direnci bu duygunun etkisiyle zayıflıyordu. Hastamı giderek daha sevmeye başlamıştım. Böylesine bir iç duyarlılık beni de etkilemişti. Gerginliği biraz azaltmak için sordum. Baş parmağınızla kızdınız mı? Hasta hiç beklemediğim bir ciddiyetle sorumu yanıtladı. Kırıldım. Bana yaptığı basit bir şey değildi. Belki benim de yanlışlarım oldu. Belki fark etmediğim bazı işaretler vermiştir de ben anlamamışımdır. Gene de bunu ondan beklemezdim. Kırıldım. Artık ona hiç güvenmeyeceğim. Bakın, sizi çok haklı bulmadığımı söyleyeceğim. Vücudumuz bize tuzak hazırlayan bir yabancı değil ki. Onun da kendi içinde yürüttüğü bir mücadelesi var. Çoğunu bilmediğimiz pek çok olay olup bitiyor. Her organımız bunu kendine göre çözümlüyor. Bize duyurmadan kendi çözümünü buluyor. Bir de dışarıdan gelen zararlı birçok etken var. Onların çoğuyla da kendi mücadelesini yapıyor. Başa çıkıyor. Vücudumuzda olup bitenlerin hepsini bilsek şaşar kalırdık. Ama kimisiyle de başa çıkamıyor. İşte o zaman buna hastalık olarak fark ediyoruz. Konuyu bir de böyle bakmak gerekmiyor mu? Bilmem, düşünmem gerekiyor.